Yaratılış bölümü, kutsal kitabın en önemli iki bölümünden biridir. Tabi aslına bakacak olursak, kutsal yazıların her parçası önemlidir. Ama yine de yaratılış ya da eski adıyla tekvin diye bilinen bu bölüm, kutsal yazıların anahtar kitabıdır diyebiliriz. Yaratılış bölümü, eski antlaşma kesimini açar. Yeni antlaşma kesimini açan bölüm ise Matta'dır. Benim görüşüme göre, kutsal yazıları anlayabilmemize yardım edebilecek iki bölüm, yaratılış ve Matta'dır. Bu çalışmamıza başlamadan önce size bir önerim olacak. Mümkünse yaratılış bölümünü bir hamlede baştan sonuna kadar okuyunuz. Belki zor olacak ama olanağı varsa lütfen bunu yapın. Size çok yararlı olacağına inanıyorum. Şimdi yaratılış bölümüne şöyle bir kuş bakışı göz atalım. Not etmemiz gereken bazı bölümler, bazı yazılar olacaktır. Çünkü yaratılış bölümü tüm kutsal yazıların kaynağını içerir. Aynı zamanda bu bölüm başlangıçlar çağı hakkındadır. Birçok şeyin nasıl başladığı bu bölümde anlatılmaktadır. Her şeyin nasıl yaratıldığı, erkeğin, kadının, günahın, evliliğin, ailenin, alın teriyle çalışmanın, uygarlığın, kültürün, kurbanın, ırkların, dillerin ve daha birçok şeyin nasıl çıka geldiği bu bölümde açıklanmaktadır. Yaratılış bölümü aynı zamanda insanlık ailesinden söz eder. Ulusları boy boy sıralar, soy kütüklerine önem verir. Bizim için önemli bir çalışmadır. Bizim için önemli bir çalışmadır çünkü insanlar olarak insanlık ailesine ait olduğumuzu unutmamalıyız. Milliyetçilik ve ırkçılık akımları önünde tek bir kadın ve tek bir erkekten türediğimizi çok kez unutabiliyoruz. Yaratılış bölümü önümüze birçok ilginç karakter çıkarmaktadır. Bir açıdan bu bölüme biyografiler kitabı da diyebiliriz. Bölümde İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberlere rastlayacağız. Onların hayatlarından sahnelere tanık olacağız. Yaratılış bölümünde antlaşmadan söz edilir. Rab atalara, özellikle İbrahim peygambere görünür. Sunak büyük bir rol oynar. İki ailedeki kıskançlık önümüze serilir. Bu bölümden başka hiçbir yerde olmadığı ölçüde Mısır ülkesi gözümüzün önüne koyulur. Günaha karşı yargıdan söz edilmektedir. Yaratılış bölümünü gerçekçi biçimde çalışacaksak onu tam bir bütün olarak anlamalıyız. Bir kutsal yazı öğretmeni olarak öğrencilerime kutsal kitabı çalışma konusunda her zaman şunu söylerim. Çalışmak için hem mikroskop hem de teleskop kullanın. Yani hem uzaktan incele hem de yakından. Önce uzaktan kuş bakışı incelemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra yakından mikroskopla bakabiliriz. Bilgi çağında yaşıyoruz. 10-15 yıl önce kitap, dergi, gazete bolluğundan insan nereye bakacağını bilemez duruma gelmişti. Günümüzde yazılı bilgiye bir de görsel bilgi eklenmiştir. Televizyon, uydu çanakları, videolar, internet sürekli bize bilgi aktarmaktadır. Kutsal kitap konusunda da birçok kitap yazılmıştır. Videolar, kasetler ve hatta bilgisayar programları üretilmiştir. 21. yüzyılın insanı bilgi eksikliğinden yakınamaz. Ama yine de bilgisizlikten yakınmalıdır. Biliyorum videolar, kasetler şöyle dursun. Kutsal yazılar hakkında Türkçe olarak kaynak kitaplarımız az. Ama biz neyi bekliyoruz? Her şeyin armut piş, ağzıma düş şeklinde bize sunulmasını mı? Bu şekilde sunulan bilginin değerini ne anlarız ne de takdir ederiz. En değerli bilgi, sevgili dostum, kendi çalışmamızla, alın teri dökmemizle elde edilen bilgidir. Kutsal kitabın içinde çok değerli inciler var. Bunlara sahip olabilmemiz için derinlere inmeliyiz. Kendimiz araştırıp bulmalıyız. Kutsal kitabın kendisi bu araştırmalarımızda bize yardımcı olacaktır. Yaratılış bölümüne bakarken, onu incelerken de bu değerli incileri aramaya devam edelim. Yaratılış bölümünü ayırmamızı sağlayacak ana hatlar. Şimdi gelin yaratılış kitabına önce teleskop ile bakalım. Kitabı ikiye bölecek olursak bunu nereden bölmeliyiz? Yakından incelersek göreceğiz ki ilk 11 bölüm bir bütünü oluşturur ve 12. bölümde yeni bir konu başlar. Bu iki kesim çeşitli yönlerden birbirinden farklıdır. Birinci kesim yaratılış olayından başlayıp İbrahim'e kadar uzanır. İkinci kesim ise İbrahim'den başlayıp Yusuf peygamberin yaşamını da içine alarak son bulur. Birinci kesim büyük ve hala günümüzde birçok düşünürün kafasını kurcalamakta olan sorunları ele alır. Yaratılış 1. kesimde insanın ilk günahı, Nuh peygamberin gününde tufan ve Babil Kulesi gibi olaylar hala tartışma konusu olmakta, 2. kesim ise kişiliklerle ilgilidir. İmanın babası sayılan İbrahim, sonra vaat edilen oğlu İshak, onun oğlu Yakup ve gurbet elde elem çeken Yusuf peygamberle karşılaşmaktayız. Bölme olarak yalnız olaylara bakamayız. Zaman açısından da bir bölme vardır. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü en azından 2000 yıllık bir zaman süresini kapsar. Geriye kalan 39 bölüm ise ilginç şekilde sadece 350 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Aslında tüm kutsal kitaba daha uzaktan bakacak olursak, göreceğiz ki İbrahim'den başlayarak eski antlaşma ve yeni antlaşma dahil tüm zaman süreleri 2000 yıldır. Yani yaratılış olayından İbrahim'e kadar 2000 yıl eder. İbrahim'den kilise topluluğunun kuruluşuna kadar 2000 yıl daha. Ve tabii kilisenin ilk kuruluşundan günümüze yaklaşık 2000 yıl oluyor. Şunu düşünmeliyiz ki, Yaratılış kitabının 12. bölümüne geldiğimizde zaman açısından kutsal kitabın yarısına gelmiş olacağız. Ancak belirtmeliyim ki bu sadece zaman açısındandır. Bu bize gösteriyor ki Tanrı kutsal kitabının bu ilk 11 bölümüne büyük önem vermemizi ister. Ama daha büyük önemi geriye kalan yazılara vermemizi ister. Buna bir örnek daha vereyim. İncil'in 4 parçasındaki 89 bölümün ancak 4 bölümü Rab İsa'nın yaşamının ilk 30 yılını anlatırken, 85 bölümü yaşamının son 3 yılını anlatır. 27 bölümde İsa Mesih'in yaşamının son 8 gününü anlatır. Burada Tanrı'nın ruhu neyi vurguluyor? Hiç kuşku yok ki son parça son 8 günü önemli vurgulamaktadır. Bu bölümlerin içeriği nedir? Tümü de Rab İsa Mesih'in ölümünü, gömülüşünü ve dirilişini aktarıyor. İncil'in önem verdiği parça budur. Denecek olan şu ki, Mesih günahlarımızdan ötürü öldüğü, doğruluğumuz için dirildiği bilinsin ve ona iman edilsin diye Tanrı İncil'i yazdırdı. Önemli ve evrensel gerçek budur. Şunu söylemeliyim dostum, Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü sadece kutsal kitaba giriştir. Bu, ilk 11 bölüme daha dikkatli bakacağımız anlamına gelmektedir. Yaratılış, kutsal kitabın ekin yeridir. Bu bölümde başlangıcın kaynağını, her şeyin doğuşunu bulabiliriz. Yaratılış bölümü güzelim gülün goncasına benzer. Kutsal kitabın diğer bölümlerine açar. Buradaki gerçek ekin şeklindedir. Yaratılış bölümüne dikkatlice baktığımızda soyları, aileleri iyice görebilir ve bunları bölebiliriz. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet ve 2. bölüm 6. ayet arasında göklerle dünyanın soyu kitabını, Yaratılış 2. bölüm 7. ayet ve 6. bölüm 8. ayet arasında Adem'in soyu kitabını, Yaratılış 6. bölüm 9. ayet ve 9. bölüm 29. ayet arasında Nuh'un soyunu, Yaratılış 10. bölüm 1. ayet ve 11. bölüm 9. ayet arasında Nuh oğullarının soyunu, Yaratılış 11. bölüm 10. ayet ve 11. bölüm 26. ayet arasında Sam oğullarının soyunu, Yaratılış 11. bölüm 27. ayet, 25. bölüm 11. ayet arasında Terah'ın soyunu, Yaratılış 25. bölüm 12. ayet, 25. bölüm 18. ayet arasında İsmail soyunu, Yaratılış 25. bölüm 19. ayet, 35. bölüm 29. ayet arasında İshak soyunu, Yaratılış 36. bölüm 1. ayet ve 37. bölüm 1. ayet arasında Esav soyunu, Yaratılış 37. bölüm 2. ayet ve 50. bölüm 26. ayet arasında Yakup soyunu görmekteyiz. Bunların hepsi bize soy kitabında olan Yaratılış bölümünde verilir. Yaratılış bölümü şaşılacak bir kitaptır ve bu açıdan bakmamıza yardım edecektir. 1. bölüme baktığımız zaman evrenin yaratılışı. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet şöyle başlamaktadır. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu söz en derin anlamlı ifadelerden biridir. Ama aynı zamanda günümüzde ve içinde yaşamakta olduğumuz bu bilim çağında en hararetli tartışmalara yol açan bir sözdür. Kutsal kitaba baktığımız zaman evrenin asıl yaratılışı konusunda Tanrı'nın bundan daha fazla bir şey söylemediğini hemen anlamaktayız. Tabii daha sonra göreceğimiz gibi insanın ve hayvanların yaratılışı konusunda da kutsal yaşamlılar bize biraz daha bilgi aktarmaktadır. Ama özüne baktığımızda yaratılış öyküsü basitçe bu ayette ifade edilir. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Gerçekten kısa bir söz. Sevgili dinleyicim, güncel yaşamımızdan da biliriz ki, öz konuşup az konuşmak, laf kalabalığı etmekten daha iyidir. Gazetelere baktığımızda bile az sözle uzun ve karmaşık konuları anlatabilen köşe yazarlarımızın ne kadar takdir edildiğini görürüz. Ünlü köşe yazarlarından biri, bir gün meslek arkadaşlarından birinin oldukça önemsiz bir konu üzerinde gereğinden fazla zaman harcayarak uzun uzadıya yazmakta olduğu bir makaleyi fark edince, "Kısa kesseniz daha iyi olur. Yüce Tanrı bile tüm evrenin yaratılışını anlatırken ancak 282 kelime kullandı" diye dostuna usulca öğüt vermeye kalkmış. Bunun üzerine meslek arkadaşı da bu sözün altında kalmayıp, "Evet doğru söylüyorsunuz ama yaratılış konusunda bunca tartışmanın süre geldiğini gördükçe keşke 1-200 kelime daha yazılsaydı demek içimden gelir" diye cevap vermiş. Yaratılış konusunda Tanrı'nın fazla söz kullanmadığı ortada. Öyleyse ilham yoluyla bize bu sözleri aktarırken amacı neydi? Rab neyi düşünüyordu? Bize coğrafya ya da tarih dersi vermek mi istiyordu? Şimdiden açıklamalıyım ki bu noktada da birçok iddialar birbirine bağlanıp kalıyor. Dostum, günümüzde okullarda bile evrenin yaratılıp yaratılmadığı konusunda çelişkili iddialar ileri sürülmektedir. Daha doğrusu yaratılıştan ayrı öğretiler verilmektedir. Evrim teorisi diye okullarımızda öğretilmekte olan sözde bilimsel görüşler aslında Tanrı'nın gücünü ve yaratma yeteneğini inkar etmekten başka bir şey yapmıyor. Yalnız bizim okullarımızda değil, dünya çapında Darwin diye bilinen bilim adamının ortaya atmış olduğu kanıtsız teoriler aslı astarı sorulmadan, iyice incelenmeden olduğu gibi yutturuluyor. Zaten her çarpıcı modanın başlangıcı olan Amerika bu konularda ön sırada gelmektedir. Son zamanlarda Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde okullarda yeni bir karar alınmış. Bu karara göre fen kitaplarında sadece evrim teorisine değil, aynı zamanda yaratılış iddiasına da yer verilecekmiş. İlk tepkimiz ne güzel. Böyle bir kararın zamanı gelip de geçmişti demek oluyor. Ama durumu iyice incelersek göreceğiz ki fen dersinde yaratılış görüşünü öğretecek olan öğretmen gerçekten kutsal kitabın Tanrı esini olduğuna inanmıyorsa yaratılış kavramını yozlaştırıp öğrencilerin kafasını tam olarak karıştıracaktır. Hiç çekinmeden diyebilirim ki çağımız bilgi çağıdır. İletişim, ulaşım ve bilgi aktarma alanında 21. yüzyıl dev adımların atıldığı asır olarak bilinecektir. İnsan bu bilgi bolluğuna güvenerek her şeyi bildiğini sanıyor. Ama yine de en önemli konularda yanılıyor. Üniversitede biyoloji dersi vermekte olan bir öğretmen, bilim şarabının sarhoşluğuyla şöyle bir ifadede bulunuyor. Tanrı tüm evreni yarattı diye konuşanlar, çocuklarını öcü gelecek sözleriyle korkutmaya çalışan anne babadan farksızdır. Okullarımızda öcüler hakkında ders vermediğimize göre, yaratılış hakkında neden ders verelim? İlginç değil mi? Her şeyin nasıl başladığı konusu nedense en kızgın tartışmalara yol açmakta, aydınların, dindarların birbirine girmesine yol açmaktadır. Tanrı her şeyin nasıl başladığı konusunda gereken bilgiyi bize veriyor. Ama insan kendi görüşlerini, teorilerini ileri sürmekten geri duramıyor. Bunu yaparken de her bilgiye sahip olan Yüce Tanrı'yı yalancı çıkarma girişiminde olduğunu bile çok kez fark etmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ve sanki bu sesler gerçeğin sesini, Rabbin sesini bastırıyor. Başlangıç konusunda kulaklarımıza dolan sesleri incelersek göreceğiz ki aslında iki ayrı kutup vardır. Bu iki ayrı görüş insanların kafasını karıştırmaktadır. Bir kutupta bilim adamları kümeleşmiş, bilim her şeyin başlangıcı ve sonudur teziyle gerçeğin bilime dayandığını iddia ediyorlar. Oysa en yakın bilim tarihi bile bize gösteriyor ki bilim gerçeğin kaynağı değil, onun destekleyicisidir. Bilimsel çalışmalar ancak var olan gerçeklere dayanılarak sürdürülebilir. Her şey bir rastlantı sonucu ortaya çıkıp da evrim yoluyla şimdiki durumuna gelmiş olsaydı, o zaman evrenin binlerce yıllık süresince dakik şekilde çalışmasını sağlayan kurallar olamazdı. Her şey rastlantıya dayansaydı, bilim dalları her alanda askıda kalırdı. Bilim çalışmaları her zaman doğanın kuralları üzerine kuruludur. Her şeyin başlangıcı konusunda iki ayrı görüş var demiştim. Biri bilim adamlarının görüşü ki bu görüş gerçeği destekleyeceği yerde onu yozlaştırmaktadır. İkinci görüş açısı ise ilginçtir, birçok gözü açık din uzmanının oluşturduğu kutuptur. Bu insanlar o kadar akıllı olmuşlar ki, yaratılış bölümünün birkaç ayetini incelemekle Tanrı'nın her şeyi nasıl yarattığı konusunda tam bilgiye sahip olduklarını ileri sürerler. Çoğu kez bu din uzmanlarının, bilim adamlarının ileri sürdüğü kuramları Tanrı gerçeğiyle bağdaştırma çabası vardır. Bu iki görüş kutubuna ait olan insanların bir an durup da Rabbin Eyüp peygambere sorduğu şu soruyu düşünmeleri iyi olur. Ben dünyanın temellerini koyarken sen neredeydin? Eyüp 38. bölüm 4. ayet. Başka bir deyişle Tanrı insana şöyle diyor. Sen evrenin nasıl ortaya çıktığı konusunda bir sürü kuramları ileri sürerken, o yaratılış olayında kendi özünün bile nerede olduğunu bilmiyordun. Nasıl oluyor da bilgelik taslıyorsun? Her şeyin başlangıcı konusunda bir sürü kuram ileri sürülmüş olabilir. Ama tüm bunları iki kategoriye ayırabiliriz. Biri yaratılış kategorisi, tüm öbürleri ise varsayımlardır. Dostum, insan kendi günahı yüzünden kendi yapısını bile anlayamaz durumdayken kutsal kitabın içeriğini nasıl eleştirebilir? Kutsal kitaba bakıp da başlangıç konusunda yazılanlar çok basittir, buna ancak çocuklarımızı inandırabiliriz diye böyle bir olumsuzluk içerisinde kendi günahı yüzünden kendi yapısını bile anlayamayan insan bunu nasıl anlar? Evet, inkar edilmeyecek bir gerçek vardır. Kutsal yazılarda evrenin ortaya çıkışı konusunda fazla ayrıntıya inilmemektedir. Ama unutmayalım ki kutsal kitap bir bilim kitabı değildir, yaşam kitabıdır. Detaylara inmiyor diye onu bilimsellikten uzaklaştıramayız. Kutsal kitap evrenin doğuşu konusunda sadece bir kişiyi sorumlu olarak gösterir, o da Tanrı'dır. Evrenin kurallarını nasıl kurduğu, her şeyi nasıl düzenlediği konusu ise Tanrı'nın bileceği bir şeydir. Tanrı sözü, başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Basit ama güvenilir bir söz. Ancak iman yoluyla algılanabilir türden bir söz. Tanrı bunun bu şekilde olmasını tasarladı. Tanrı'ya özgü gerçekler ancak iman yoluyla algılanabilir. İbrahimlere mektubunun yazarı da kutsal ruhtan gelen esinle yazarken buna değinerek şöyle yazdı. İman, ümit edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görünenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. İbraniler 11. bölüm 1 ve 3. ayetler. O zaman bilim adamı afallıyor. Yahu nasıl bir iş bu? Hiç yokken nasıl oldu da birdenbire her şey ortaya çıkıverdi diye sorup duruyor. Sorup duracaktır çünkü cevap ancak iman yoluyla algılanır. Bilim adamı ise bilim alanında imana yer vermek istemez. Gerçeği iman yoluyla öğrenmektense kurgularla, varsayımlarla, tahminlerle maalesef uğraşmayı yeğler. Yaratılış konusunda bazıları bize bilimsel yolu seçmeyi önerirler. Bilimsel yol nedir acaba? Bilimsel yöntem şu anda yaratılış inancına, yani her şeyin üstün ve zamansız bir kişi tarafından yaratılmış olduğuna karşıdır. Yani diyorlar ki her şey bir rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüzde mantar gibi ortaya çıkmakta olan çeşitli teorileri de bir tarafa bırakalım. Ve 19. yüzyılın ilk yıllarında bilimsel teorilerin ne kadar bol olduğunu gözden geçirelim. 1806 yılında yapılan bir araştırmaya göre sadece jeoloji dalında yaratılış kavramına karşı çıkan 80 ayrı teori vardır. Bunlar aynı zamanda birbirlerini de tam olarak desteklememektedirler. Bugün o teorilerin bir tanesi bile bilim adamlarınca desteklenmemektedir. Tabii yeniler ortaya çıkmıştır. Bu yeniler de zamanla çürüyüp gidecek ama Tanrı sözü sonsuza dek kalacaktır. Yaratılış kitabının insani yazarı Musa peygamberdir. Musa peygamber kutsal ruhtan gelen esinle eski antlaşmanın ilk 5 kitabını kaleme almıştır. Bugün Musa peygamber bilim alanında değişen yeni görüşlere herhalde bıyık altından gülecek olurdu. Musa peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle yazarken bilim adamlarının merakını tatmin etme amacında değildi. Kutsal Ruh'tan aldığı ilham ile yazan Pavlus şöyle yazmaktadır. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 2. Timoteus 3. bölüm 16 ve 17. ayetler. Evet, kutsal yazıların amacı bilimsel merakı gidermek değildir. Doğruluk yolunda eğitmektir. Jeoloji ya da biyoloji dersi vermek için gelmedi Gökselesim. İnsan ile Tanrı arasındaki bağlantının nasıl sürdürülmesi gerektiğini göstermek ve aynı zamanda Tanrı'nın kurtuluş ve sonsuz yaşam konusunda insandan ne beklediğini açıklamak için yazılmıştır. İsterseniz kutsal kitabınızın ilk sayfasına kurtulabilmem için ne yapmalıyım diye yazabilirsiniz. Kutsal yazılar tümüyle insanın günahından nasıl kurtulacağını açıklamaya yöneliktir. Size şunu sorayım. Tanrı yaratılış konusunda kendi kutsal sözünde bilimsel bir açıklamada bulunsaydı ve diyelim ki insan bu açıklamayı anlayabilir, akılsal kapasiteye sahip olsaydı, acaba Musa peygamberin gününde bu açıklamayı kaç kişi anlardı? Bilim alanında edinilen bilgi yüzyılların birikimidir. 21. yüzyılın birikimine baktığımızda bile yaratılış olayını bilimsel yönden kavrayabilecek beyin kapasitesine sahip değiliz. Böyle olduğuna göre yaklaşık 3000 yıl önceki insan bunu nasıl anlardı? Unutmayalım ki kutsal yazılar sadece 21. yüzyılın aydınları için değil, her çağın, her yaşta, her boy ve soydaki sıradan insanları içinde yazıldı. Yaratılış gerçeğini kabul etmemekte direnen insan, evrenin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmek için her çareye başvurmuştur. Sözde açıklamalarından biri şöyledir: tüm evren insan hayalinin bir ürünüdür. Şaşılacak bir şey değil mi? Gerçeklerin özüne inmekle yükümlü olan bilim alanı bu konuda hayallerin ürününe başvuruyor. Daha önce bilim alanında öğretilen başlangıç teorilerinden söz etmiştim. Ama yine de bunların bazılarını ele almak istiyorum. Gökbilimi uzmanlarından Dr. Harlow şöyle yazmaktadır: İçinde yaşamakta olduğumuz dünyamız konusunda hala cehalet kuyusundayız. Gerçekten bu konuda elde edilmesi gereken toplam bilgiye kıyasen ancak arpa boyu kadar yol almışız. Evet, eski cehaletimiz biraz giderilmiştir. Artık olur olmaz şeylerden korkmuyoruz. Çünkü bilgimiz artmıştır. Batıl inançlar artık yavaş yavaş mazide kalmaktadır. Ama yine de biliyoruz ki bildiğimiz şeyler bilmediklerimizi gölgede bırakmakta, tepemizde üst katı bulutlara tırmanmış bir gökdelen gibi yükselmektedir. Bu bilim adamı basitçe şöyle diyor: üzerinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzü küresi konusunda hala koyu bir karanlık içindeyiz. Amerika'nın bir başka üniversite profesörü kendi cehaletini insanlık ailesine mal ederken şöyle konuşmaktadır: madde ve maddenin nasıl ortaya çıktığı konusunda sahip olduğumuz bilgi, ruhsal varlıklar hakkında sahip olduğumuz bilgiden daha çok değildir. Durum böyle olduğuna göre, fiziksel dünya tümüyle ruhsal dünyanın dışındadır ya da ters olarak, ruhsal dünya tümüyle fiziksel dünyanın dışındadır diye bir varsayımda bulunamayız. Evren görünüşte birbirini izleyen düzeylerden oluşmuşa benziyor. Öyle ki hiçbir düzey öbürüne benzemiyor. İnsanın ve diğer tüm öbür canlıların bir değişim sonucu ortaya çıktığı inkar edilemez. Ama kendisini bize gösteren bu değişimlerin ardında ne ya da kimin olduğunu bilmemekteyiz. Keşke bu soruyu yanıtlayabilir olsaydım. Ama bu konuda kendi cehaletimi ahım şahım sözlerle gizlemeye girişsem ne kendime ne de dinleyicime yararlı olmuş olacağım.